Ayrım 5.
Verdi Cenan kadın bu yazıyı okuyunca deliye döndü. O aşkın tutkunun ne olduğunu bilmeyecek kadın değildi. Bir zamanlar Abdülmecid'i nasıl sevmiş ama kocası diğer kadınlarla yatıp kalktığı için ne acılar çekmişti. Hemen Mediha'nın odasına koştu, kızını kucakladı, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Medihacım dedi, benim bir tanecik canım kızım, anlat bana her şeyini. Hiçbir duygunu gizleme benden. Mediha 4,5 yıllık aşk öyküsünü bir bir anlattı. Verdi Cenan kadın, üzme canını kızım dedi, bunda utanılacak, saklanacak bir şey yok. Çok temiz duygularla bir gence bağlanmışsın. Bunun ben mutlaka çaresini bulurum, hiç merak etme. Odasına kapanıp bir süre düşündü. Sonunda Abdülhamid'in analığı Perestu kadına bir mektup yazmaya karar verdi. O da Abdülmecid'in kadınlarından biriydi. Aynı sarayda yaşamışlar, aynı erkeği paylaşmışlardı. Perestu kadın da aşkın ne olduğunu bilecek bir insandı. Verdi Cenan kadın hemen kaleme kağıda sarılarak Valide Sultan'a şu mektubu yazdı. Devletlu, İsmetlu, can beraberim, yoldaşım, efendim hazretleri. Mahsus selam edip önce sağlığınızı, keyfinizi sormak isterim. Size bu mektubu şu sebeple yazıyorum. Kızım Mediha Sultan 4,5 seneden beri padişah hazretlerinin ve benim aciz düşüncelerime boyun eğerek benim halim şudur demez. Ama bu kez her nasılsa hiç adeti olmadığı bir biçimde büyük mecburiyet karşısında bana bir kağıt yazmış. Ben de diyecek söz bulamadığım için çaresiz sizi rahatsız etmeyi düşündüm. Bugüne kadar kendisini teselli etmeye çalıştım, umut verici sözler söyleyerek gönlünü hoş etmeye uğraştım. Ama olmadı, bende onu teselli edecek söz kalmadı. Ben ne sizin yüksek kişiliğinizi ne de şefkatli Efendimiz Hazretlerini asla rahatsız etmek istemem, bunu bilirsiniz. Lakin onu artık sözle idare eden acizim. Bana yazmış olduğu kağıdı ilişikte size gönderiyorum. Kardeş, Allah aşkına bir kusurum olduysa affet. Böyle bir kağıt size gelirse nasıl düşünürsünüz bilemem. Mediha Sultan bugünlerde çok üzgün. Bazı günler hiç konuşmadan ağlayarak yanımdan kalkıp gidiyor, dayanamıyorum, benim de halim malum. Kimse kimseye gücenmez. Eğer masrafı karşılamak güç oluyorsa, merhume Rafia Sultan köşkünde, yani içinde döşemesi olan bir köşkte, belki de ödünç alınacak döşemelerle donatılacak bir yerde düğünlerini yaparız. Daha sonra padişah hazretlerinin fermanı ile başka yere geçerler. Ben telaş ve üzüntülerle neler yazdığımı bilmiyorum. Rica ederim efendimizi bana gücendirmeden bizi bu durumdan kurtaracak bir haber gönderirseniz çok mutlu olacağım. Gözüm yoldadır. Gece oturuyordum, cariyeden bir kağıt istedim, bu kağıdı getirdi, artık kusura bakmayın. Vücudumda bütün uzuvlarım kesildi, dayanacak halim kalmadı. Düşünmemek, kederlenmemek elimden gelmiyor. Ne çare bulacağımı bilmiyorum. Artık lütfunuza sığınarak sözlerimi bitiririm. Üçüncü kadın Verdi Cenan. 2. Paris'te bir sevgili. Necip Bey o yıl, yani 1878'de Paris sefaretinde 3. katip olarak görevliydi. Oraya gönderilmesinin nedeni de Ali Suavi'nin zaman zaman Supi Paşa'nın konağına gelip oradaki siyasal tartışmalara katılmasıydı. Ali Suavi o dönemde Galatasaray Lisesi müdürlüğünü bırakmış, Basiret gazetesine yazılar yazıyordu. Suavi, Sultan Murad'ı yeniden tahta oturtmak için çevresine topladığı Rumeli göçmenleriyle Mavnalılara binerek Çırağan Sarayı'nı basmış ve orada 7-8 Hasan Paşa'nın kafasına indirdiği odun darbeleriyle öldürülmüştü. Ne Abdülhamid'in hafiyeleri Ali Suavi'nin Supi Paşa ailesiyle ilişkileri üzerinde durdular. Bir şey bulunamadı ama yine de Supi Paşa'nın bir kardeşi Baki Bey Kastamonu'ya sürüldü, bir kardeşi de görevle Paris'e gönderildi. Necip Bey'in kısmetine böylece Paris düşmüş oldu. Ali Suavi, Necip Bey'in ne arkadaşıydı ne de yaşıtı. İkisi arasında 17 yaş fark vardı, yani biri 23 yaşındaydı, öteki 40. Ali Suavi'nin Supi Paşa ailesiyle dostluk etmesi garipti. Ali Suavi'nin koyu İslamcı, hatta şeriatçı olmasına karşılık Sami Paşa ve çocukları laik ve batı düşüncelerine açık insanlardı. Ali Suavi medrese eğitimi gördükten sonra Sofya, Simav, Filibe ve Bursa Rüştiye okullarında, yani liselerde hocalık etmiş, sonra bir yandan gazete yazarlığına yönelmişti, bir yandan da camilerde vaaz veriyordu. Bir süre sonra yeni Osmanlılara katıldı ve çoğuyla arkadaş oldu. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçtılar, bir süre birlikte çalıştılar, sonra yolları ayrıldı. Suavi 7 yıl Paris'te ve Londra'da kaldı, bir İngiliz kızıyla evlendi. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra İngiliz eşiyle birlikte İstanbul'a döndü. Eşi çevresinde batılı giyinişi, özgür davranışlarıyla çok kişinin dikkatini çekiyor ama bazen de yadırganıyordu. Sonradan sadrazam olan İngiliz Said Paşa'nın ise Ali Suavi'nin eşinin bu rahat davranışlarından çok hoşlandığı ve Suavi'nin Galatasaray'a müdür olmasını desteklediği söylenir. Ali Suavi zaten Paris'teyken Jön Türklerle bozuşmuş ve onlardan ayrı bir yol tutmuştu. Ötekiler kendisine sarıklı devrimci diyorlardı, o da onlara fesli devrimciler. Aralarındaki ilişkiler çok gerginleşti. Namık Kemal 1875'te Magosa'dan Abdülhak Hamid'e yazdığı bir mektupta Ali Suavi'yi şarlatanlıkla suçlayarak şöyle diyordu. Birader, biz Sokrat gibi bir hekim, Russo gibi bir edip olabiliriz. Fakat İbn Sina gibi, Seyyid gibi, İbn Kemal gibi, Humboldt gibi alim geçinmeye kalkışırsak haddimizi bilmemiş ve Ahmet Mithatlar gibi, Ali Suaviler gibi şarlatanlara bu yolda ortak oluruz. 1879'da yazdığı başka bir mektubunda da Ali Suavi için neler söylemiyordu. Suavi hiç de senin sandığın gibi adam değildir. Sen bir çevre görünüşüne aldanmışsın. Her kim ne derse desin ben 2 yıl arkadaşlık ettim. O adam öyle biraz gareskar, biraz da emellerine yenik düşmüş diyemezsin. O dünyada misli görülmemiş bir şarlatandır. Ben kolaylıkla her şeye aldırmam. Arapçadan başka bir dilde bir sayfa okuyamazken bana kendisini 7-8 dil biliyor diye gösterdi. O kadar cahil ve cahilliğiyle beraber o kadar da gururluydu ki Türkçe 3 satır bir şey yazsa aleme maskara olurdu. Aman Allah'ı seversen senin de zaten herifi tuttuğun yok ya. Namık Kemal fena uğraşıyordu Ali Suavi ile. Mektuplarında hem dost bir dille ona takılıyor hem de kendisini yerden yere vuruyordu. Bazen de ona Fezail-i Şiara, yani Erdemlilerin en ünlüsü gibi alaylı iltifatlar ediyordu. Bir mektubunda ona 2 resmini göndererek şöyle diyordu. Burada 2 resim yaptırmıştım, dün geldi pek güzel. Yani bendenize benzediği için pek çirkin çıkmış, takdim ediyorum. Namık Kemal aynı mektubunda da Ali Suavi'nin bir eleştirisine içerlemiş şunları yazmıştı. Buradaki cemiyet özgürlük cemiyetidir. Ben de özgürüm. Onun için cemiyetin üyeliğiyle övünürüm. Özgür olan kişi düşüncesinde özgür olur, düşüncesini söyler. Sen hünkâr gazeteyi okuyor sanıyorsun. Yemin ederim ki okumaz, okusa da anlamaz, anlasa da etkilenmez, etkilense de elinden bir hayır gelmez. Muradınız hünkârla iş görmekse onu İstanbul'da düşünmeliydiniz. Olağanüstü bilginiz ve erdemli şöhretiniz dünyayı tutmuşken birkaç ayda hünkâr hocası da olabilirdiniz. Billahi vallahi böyle devam edersek halkın gözünde ne vekillere karşı durabiliriz ne de üzerimizde milli sıfatımız kalır. Herkes hünkârın ne budala ne meczup ne hakir olduğunu bilmiyor mu? Demek ki Ali Suavi kendi çevresinde çok eleştirilen ve çelişkilerle dolu bir kişiydi. Kendisiyle dost olduğu sanılan kişilerden hiçbirinin de onu övecek şeyler söylememiş olmaları çok ilginçti. Ne Supi Paşa onu tuttu, ne Ziya Paşa, ne Ebu Ziya Tevfik, ne de Namık Kemal. Yine o gruptan olan Kani Paşazade Rıfat da Ali Suavi'yi yerden yere vurdu. İşte onun yayınladığı bir broşürde Ali Suavi ile ilgili bölümler. Gelelim Ali Suavi Efendi'ye. Bu adamın evvel ve sonra yazdığı şeylerden de anlaşılacağı üzere siyaset bakımından kendisine özgü ve kayda değer hiçbir görüşü yoktur. Siyasetten anlamak muhakkak ki bir meziyettir. Ali Suavi Efendi bu meziyetten bütünüyle yoksundur. İşin garip tarafı bu adamın kibir ve azametinden de geçilemez. Bu adama ancak acımak gerekir. Ne var ki kendi bu zavallılığının hala farkında değildir. Büyük bir marifet sandığı uydurma ve değersiz görüşleriyle haşır neşir olur durur. Herkes kendisine kahkahalarla güler. Ne zaman hocalık yapma hakkını elde ettiğini de kimse bilmez. Talihin ne garip bir cilvesidir ki bu adam uzunca bir zaman halk arasında alim olarak şöhret kazandı. Verdiği vaazlar hiçbir zaman yüksek İslam dininin önemli sorunlarını kapsamıyordu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler, kısa zamanda Ali Suavi'nin ne olduğu ortaya çıktı. Ali Suavi Efendi gerçek anlamıyla bir megalomandır. Görenler Allah için söylesinler, birazcık aklı olanlar bunlarla işbirliği yapabilir mi? Necip Bey Paris'e Ali Suavi'nin yüzünden gönderildi ama buna hem babası sevindi hem de kendisi. Henüz 23 yaşındaydı, Mektebi Sultani'de yani Galatasaray'da okumuş ve iyi Fransızca öğrenmişti. Fransa rüyalarının ülkesiydi. Paris'in büyüleyici havasını romanlarda okumuş, Fransız öğretmenlerden de oradaki yaşamın özgürlüğü ve kadınların kızların güzelliği konusunda çok şeyler öğrenmişti. Paris'in güzel kızlarıyla büyük aşklar yaşamayı düşünüyordu. İstanbul'dan ayrılmak ona hiç güç gelmedi. Kendisini oraya bağlayan önemli şeyler yoktu. Zaten okul döneminin dışında bütün yaşamı kışları babasının taş kasaptaki konağında geçiyordu. Yazları ise bütün aile Sami Paşa'nın Çamlıca'daki köşküne taşınıyordu. O yıllar İstanbul'da köşk ve konak saltanatının sürdüğü yıllardı. Necip Bey tantanalı bir hayat yaşayan bir aile çevresinden geliyordu. Böyle bir ortamda pek sıkılmaması gerekiyordu. Onun da çevresinde cariyeler, odalıklar vardı ama Necip Bey onları bilgisiz ve basit buluyor, Fransız edebiyatından anlayan, dil bilen, Avrupa'nın sorunlarını tartışabilecek kadınlar arıyordu. Onlarla bir süre eğlendikten sonra da amacı saraya damat olmaktı. O zamanlar kendisine Seniha Sultan'ı öneriyorlardı. Seniha Sultan da Abdülmecid'in kızıydı. Batılı giysiler giyerdi, özgür bir yaşam biçimi vardı. Necip Bey'den 2 yaş büyüktü ama ne çıkar? Saray evliliklerinde yaşın önemi mi olurmuş? Seniha Sultan 25 yaşına gelince kendinden 2 yaş küçük Mahmut Celalettin Paşa ile evlendi. 2 oğlu oldu, biri Prens Sabahattin Bey adıyla tarihe geçti. Celalettin Paşa damat adını aldı ama hiç mutlu olamadı. Abdülhamid'e karşı söylemediği söz kalmıyordu. Sonunda 1899'da çocuklarını alıp Avrupa'ya kaçtı ve 4 yıl sonra orada öldü. Prens Sabahattin Bey ise 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra yani 1908'de yurda döndü. Necip Bey Paris'e gelince ilk işi şair Abdülhak Hamid'i aramak oldu. O da zaten elçilikte 2. katipti. Hamit'le çocuklukları ve gençlikleri birlikte geçmişti. Hamit'in babası Sami Paşa'nın yakın arkadaşıydı. Hamit bir bakıma onların konağında yetişmişti. Sami Paşa kendi çocuklarıyla birlikte Abdülhak Hamid'e Hafız'ın divanını okutmuştu. Yıllar sonra Sami Paşa öldüğü zaman Hamit çocukluk arkadaşı Necip'e yolladığı başsağlığı mektubunda şöyle diyecektir. Bilgili insanların en bilgilisi, zayıfların ve fakirlerin en büyük yardımcısını yitirdik. Allah bilir ki bu mektubumu gözyaşları dökerek yazıyorum. Kendisinden gördüğüm lütuflar, merhametler, aldığım nasihatler, okuduğum ibret dersleri gözümün önünden birer birer geçiyor. Nasıl ağlamayayım ki o büyüklüğünün yanında benim gibi bir fakire peder muamelesi yaptı. Necip Bey Paris'te gençlik arkadaşını bulmaktan çok mutlu oldu. Hamit Necip'ten 3 yaş küçüktü ama aralarında hiç yaş farkı yok gibiydi. Hamit daha önce de 10 yaşındayken babasıyla birlikte Paris'e gelmiş ve bir yıl kalmıştı. Paris çocukluğundan beri en çok sevdiği kentti. Hamit 15 yaşındayken İstanbul'da Sadaret ve Şura-i Devlet bürolarında çalışmaya başlamış ve 19 yaşına geldiği zaman da Pirizade ailesinin 13 yaşındaki güzel kızı Fatma ile evlenmiş, bir de oğlu olmuştu. Eşi Fatma'yı ve çocuğunu Edirne'deki ağabeyinin yanına bırakarak Paris'e yalnız geldi. Kısa zamanda birkaç sevgilisi oldu. Hamit çok genç yaşlarda yazıları, tiyatro oyunları ve şiirleriyle büyük ün kazandı. 21 yaşında Paris elçiliğine ikinci katip olarak atandığında tanınmış bir yazar ve şairdi. Paris'in coşkulu yıllarında gezip dolaşmadığı yer kalmadı. Hamit bir yandan da şiir ve oyun yazarlığını sürdürüyordu. Paris sefiri Hamit'le çok ilgileniyor, onu sık sık yemeğe davet ediyordu. İşte Necip Bey o sıralarda Paris'e atandı. Hafta sonları Hamit, sevgilisi Eugenie ve Necip, üçü birlikte bir yerlere gitmeye, eğlenmeye başladılar. Hamit'in bir de Londra sefaretinde ikinci katip olarak çalışan bir arkadaşı vardı, Ferit. O da onların yaşlarındaydı, fırsat buldukça Paris'e geliyor, birlikte geziyorlardı. Necip ile Ferit de kısa zamanda çok yakın dost oldular. En sevdikleri kabare Moulin Rouge'du. Orada French kankanları izliyor, Aristide Bruan'ı dinliyor ve çılgınca eğleniyorlardı. Hamit günün birinde Necip'e, ''Yahu arkadaş, bu böyle olmayacak, sana burada bir kız bulalım da hep beraber çıkalım. Hem de konuşur Fransızcanı ilerletirsin.'' dedi. ''Tabii Hamit'cim, neden olmasın? Ama ben biraz çekingenimdir. Her beğendiğim kıza hadi gel bu akşam birlikte olalım diyemem ki.'' ''Desen kızlar mutlu olur. Senin gibi yakışıklı ve zarif bir erkeği bulmak kolay mı?'' ''Bırak canım şimdi beni işletmeyi.'' ''Yok vallahi işlettiğim falan yok. Bak aklıma kim geldi. Hani bizim sefir hazretlerinin işlerine bakan bir sekreter arkadaşımız var ya.'' ''Ha, Georgette.'' ''Tamam işte o. Ona bir söyleyeyim bakalım, bize katılır mı?'' ''Yapma Allah aşkına, hayır der, rezil olurum.'' ''Demez demez, bak göreceksin.'' ''Peki onun hiç çıktığı bir arkadaşı yok mu?'' ''Benim bildiğim kadar yok.'' ''Ha bak şunu da söyleyeyim, bizim sefir hazretleri ondan çok hoşlanır, hiç yanından ayırmazdı. Hatta işleri çok olduğu günlerde geç vakit evine dönmesin diye ona burada, üst katta bir oda verdi. Bazı sabahlar bakardım, Georgette burada kalmış ama yalnız mı kalmış değil mi anlayamazdım.'' Yani? Hayır hayır, bir şey demek istemiyorum ama insanın aklına da gelmiyor değil. Peki ama Hamit'cim, sefir hazretlerini bana düşman mı etmek istiyorsun? İster miyim öyle şey? Sen de görüyorsun, sefir hazretleri son zamanlarda belini doğrultamıyor. Sancılar içinde kıvranıp duruyor. Onun artık Georgette'e bakacak hali mi kaldı? Yok sen merak etme Necip, bak göreceksin. Gerçekten de Necip'in merak etmesine hiç neden yokmuş. Hamit o gün Georgette'e pazar günü onlarla birlikte olmayı önerdi. Georgette dünden hazırmış meğer, hemen kabul etti. Hamit'le Necip o akşam kafa kafaya verip konuştular, nereye gideceklerdi. Hamit'in aklına ilk olarak Bois de Boulogne geldi. Gölün kıyısında kaskadda yemek yiyebilirlerdi. Necip daha şenlikli bir kır bahçesi önerdi. Örneğin Saint-Germain-en-Laye'de şatonun çevresinde böyle bir yer bulabilirlerdi. Sonra Parc de Sceaux'u düşündüler. Orası da çok güzeldi. Akıllarına Chevreuse Vadisi geldi. Biraz uzak olur diye onu ertelediler. Sonra Saint-Claude ormanları gündeme geldi ama orada bu tür müzikli kır gazinosu olmayabilirdi. Sonra Marne kıyıları üzerinde durdular. Ne harika yerler vardı o bölgede. Marne kıyıları Guinguette denilen içkili, yemekli ve müzikli kır kahveleriyle doluydu. Korularda gençler piknik yaparlardı. İzlenimci denen genç ressamlar da oralara çok meraklıydılar. Manet, Courbet, Pizarro, Renoir, Monet, Cézanne, Degas oralarda resim çalışmıyorlar mıydı? Hele Manet ilk ünlü tablosu o çimenler üzerinde öğle yemeğini orada yapmamış mıydı? Resimdeki kızlar çırılçıplaktı, o resim bir skandal olmuş ve Manet'in o başyapıtını Sonbahar Salonu sergisine almak istememişler. Genç sanatçılardan gelen tepkiler üzerine 3. Napolyon'da reddedilenler salonunu açmıştı. Evet evet, en güzel yer Nogent-sur-Marne'dı. Orada buz gibi Alsas ya da Muskat şarapları içer, bizim gümüş balığına benzeyen Eperlan ızgarası yiyebilirlerdi. Üstüne de şevr denen keçi peyniri iyi gitmez miydi? Gitmez ne demek, harika olurdu. İkisinin de bu işe aklı çok yattı. Hamit hemen bu pazar tasarısını Eugenie'ye açtı, o da deli oluyordu bu tür gezilere. Elbette dedi, ben varım. Bu hafta sonu Ferit de gelmeyecekmiş. Sen, ben, Necip, Georgette harika bir gezi düzenleriz. Ama ne olur şu feslerinizi kafanıza geçirmeyin de herkesin ilgi odağı olmayalım. Pazar gelene kadar Necip'in içi içine sığmadı. İlk kez bir Fransız kızıyla çıkacaktı. Georgette'i de çok beğeniyordu. Sefir hazretlerinin sekreteri, uzun sarı saçlı, yeşil gözlü, boyu ortanın biraz üstünde, çok şık giyinen bir kızdı. Cumartesi günü koridorda karşılaştılar, nefis bir koku sürmüştü. Necip, yanılmıyorsam yarın birlikte olacağız değil mi diye sordu. Georgette, evet dedi, kuşkunuz mu var? Nogan'a gidiyoruz, bakalım orasını beğenecek misiniz, ben bayılırım. Ama daha karar veremiyorum, dere kıyısında, çayırlarda piknik mi yapsak, yoksa akordiyonlu bir kafe restorana mı gitsek? Neden ikisi birden olmasın? Önce içkimizi içer, yemeğimizi yer, çayırların üzerine uzanır, biraz dinleniriz, sonra da akordiyonlu bir yere gideriz. Evet, çok iyi, öyle yapalım. Georgette'in yüzünde gülümseme hiç eksik olmuyordu. Dudakları biraz etliydi ve Necip'e bu dudaklar çok şehvetli görünüyordu. Konuşurken gözlerini hiç Necip'in gözlerinden ayırıp başka yerlere bakmıyordu. Necip'i dinlerken başıyla ve gözleriyle hep onu onayladığını belli ediyordu. Necip'in sözleri bitince de gözlerini hiç onun yüzünden ayırmadan tatlı tatlı gülümsüyordu. Bu bakışlar çok güzel bir aşk serüveninin başlangıcı olabilirdi. Ertesi sabah Hamit'le Eugenie bir at arabasıyla gelip Necip'i Rue Faubourg Saint-Antoine'da kaldığı apartman dairesinden aldılar. İkisi de açık renkli keten yazlık giysiler giymişlerdi. Necip o zamanki Fransızlar gibi giyinmiş, başına da canotier denen bir hasır şapka geçirmişti. Hamit'le Eugenie Necip'in bu şapkasına katıla katıla güldüler. Çocuklar şimdi ne yapıyoruz? Gelin hanımı almaya gidiyoruz. Böyle şakalar yapmayın Allah aşkına. Heyecanlı mısın Necip? Vallahi ne yalan söyleyeyim, biraz heyecanlıyım. Bakalım az sonra Georgette'i göreceğiz, o nasıl acaba? Nasıl olacak, harika bir güzellik içinde elbette. Tabii canım, orası öyle de ben sana karşı nasıl olacak onu merak ediyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da senden çok hoşlanıyor. Çok fazla hoşlanmaz inşallah. Yoksa neye varır bunun sonu? Dur canım, acele etme, görürüz. Sen de 14 yaşında toy delikanlı değilsin ki. Arabacı kamçıyı şaklattı. Az sonra Bastil yakınlarında Georgette'in evine geldiler. Necip arabadan atlayıp kapının ipini çekti. İçeriden Georgette'in sesi duyuldu. Bir saniye, geliyorum.